Ayrım 5.
Toprağın sesi bu demiş pencerenin dibinden. Ağaçların sesi, taşların, kuşların. Her şeyi işte biliyorum Tanrım. Kulaklarım delindi benim. Avuçlarını duvara dayamış sonra. Duvar ince ince titriyor. Sesi de var. Aman Tanrım, yaşıyor bu duvar. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler gibi yaşıyor. Ellerini çekmiş duvardan, kulağındaki, tenindeki ve içindeki sesler akşam karanlığıyla birlikte hızla çoğalıyormuş. Nuri belki sedirde sessiz sedasız oturuyor ama içi dışı uğultu. Bu uğultu tuhaf bir dille onu bir yerlere çağırıyormuş sanki. Evin içindeki her şeye bakmış tek tek. Eşyaların belleğinde kendisini nasıl bir yer tuttuğunu düşünmüş. Çekip gitseymiş hangi çizgileri, hangi sesi ve hangi duruşuyla anımsarlarmış onu. Bakalım anımsarlar mıymış sonra? Derken kendisi eşya olsaymış bir kandil sözgelimi, bir süpürge ya da tütün kesesi, bir insanı, diyelim karısını belleğinde neleriyle gizleyebileceğini sormuş kendisine. Ruhu daha da daralmış o sırada. Acılığı tarhana çorbası pişiren karısını, üç çocuğunu ve şapkasını bırakarak evden çıkmış. Saatlerce yürümüş daha sonra. Gidemem sandığı, ölürüm dediği ve üşüyüp ısındığı ve acıkıp doyduğu köyden uzaklaştıkça uzaklaşmış. İçinde uğuldayan sesler onu itiyormuş çünkü. Ya da uzaklardan uzanan bir şey kulağından tutup çekiyormuş. Bir yanı şaşırmışmış, bir yanı seviniyormuş. Nasıl sevinmesinmiş? İçinde biriken uzaklara gidiyormuş işte. Hem de istese de istemese de gidiyormuş. Attığı her adımda küçülüyormuş bir de. Damla damla eriyormuş. Kelebekler uçuşuyormuş gözlerinin önünde. Karanlığı kanatlarıyla karartan, sessiz ve küçük yaratıklar. Hepsi kayıp birer pul. Hepsi yüzsüz birer göz. Hepsi başka yönü gösteren birer parmak ucu. Sonra ışıkları görmüş uzakta. Göz kırpa kırpa yaklaşıyorlar. Bütün gizler orada işte demiş. Beni çağıran her şey onların ardında. Gel gör ki ışıklar burnundan ateş püskürten boğalara dönüşmüş sonra. Sırtında boncuklu beşik taşıyan develere, terli atlara, keçi sürüsüne ya da ayna yüklü kuşlarla dönüşmüş. Boğalardan korkmuş önce, dikenli bir düzlükte arkasına baka baka kaçmış. Adımları ayna yüklü kuşlarmış o sırada. Yüreği uzaklarda gümleyen ayna yüklü kuşların yürek toplamı. Derken boğaların aslında birer at olduğunu anlamış ve kaçmaktan vazgeçmiş. Kaçtı da iyi olmuş bir bakıma. Bacakları kendilerinin dışına çıkmış biraz. Hani koşarken bacağımızın önünde bir bacak daha görürüz ya. Az ötede bir bacak daha. Az ötede bir... Sanki bacağımız görünmeyen bir bacağı itiyordur sürekli. Onun bıraktığı silik bir görüntüyü tamamlıyordur. Ya da kendini düşlüyordur önünde. Düşüne erişir erişmez yeniden düşlüyordur. Ve yeniden... Durup soluklanmış Nuri. Atlara binesi gelmiş birden. Binip dağlara doğru kaçası. Ama bir el tutmuş onu. Kimin elidir bilmiyor. Hangi akla hizmetle tuttuğu da bir giz. Gene de o elin kimin eli olduğunu yıllar sonra çözmüş o. Kendininmiş. Hiçbir zaman kıpırdatamadığı eli. İki elinin dışında. Oysa o an anlayamamış onu. El el miydi? O bile belli değilmiş. Atlara binmemiş tabii, yürümüş. Köy uzaklarda kalmış artık. Kandillerin titrek ışıkları seçilmez olmuş. Toprak hızla kayıyormuş ayaklarının altında, hızla. Sonunda öyle hızlı kaymış ki kendini ovada bulmuş, hangi ovaysa. Orada sessizlik karanlık kadar koyuymuş. Oturup davul gibi gümbürdeyen yürek atışlarını dinlemiş bir süre. O sırada bir yıldız düşmüş, kim bilir nereye. Oturduğu yerden kalkmış Nuri. Pamuk fısıltısı yumuşaklığında birkaç adım atmış gecenin kalbine doğru. O zaman anlamış bütün gerçeği. Ne yürüyormuş ne duruyor. Yürüyorum dediği durmanın ta kendisiymiş. Düş gibi bir şey yani. Koşarsın koşarsın da varamazsın hani. İçindeki umut varamadığın kadar büyür. Sen bakarsın ışıltıyla. İleriye uzanırsın. Uzanmak istiyorsun yalnızca. Uzandıkça da kolların uzar babam uzar. Gene de boşluğa avuçlarsın hep. Düşünü düş yapan boşluğu. Nuri gitgide kaybolmuş karanlıkta. Az önce gördüm sandığı, hani o ata, deveye ya da ayna yüklü kuşlara dönüşen ışıklarsa hala uzaktaymış. Şimdi soluk alıp veren ama gözle görülmeyen yaratıklar varmış çevresinde. Zillerini şıngırdatarak durup dinlenmeden dönüyorlarmış. Onu bir şeye inandırmak için yavaş yavaş yumuşatıyorlarmış sanki. Yavaş yavaş ruhuna girip gözlerini, ayaklarını ve ellerini ele geçiriyorlarmış. Sonra Nuri'yi aralarına alıp kıvrılan kuma şışırtıları, davul gümbürtüleri ve anlaşılmaz haykırışlarla yürümeye başlamışlar. Artık durduğu anlarda bile gidiyormuş Nuri. O gittikçe kalabalığın sevinç çığlıkları artıyor, gece kocaman bir esneyişle onları yutuyormuş. Belki de artık ölmüşmüş. Nuri cehennem çalgıcılarının arasındaymış. Kim bilir nereye götürüyorlarmış onu, hangi eşyanın belleğinde hangi izleri bırakacakmış bakalım. Küreğin ucuna göre kürek sapının sapı mı olacakmış kolları, bedeni köy tarihinden yontulmuş bir kıpırtı mı toprağın geleceğinde bilmiyormuş. Bir yerden sonra nereye götürüldüğünü de bilememiş. Sapsarı bir deniz anımsıyormuş. İçine evler kurulmuş, çöplü, yağlı, balık ve insan iskeletleriyle dolu. Güllersiz, gülüşlersiz, karardıkça kararan, kokan, durup dinlenmeden kokan ve ısrar sarısı. Üstelik kanlı mı kanlı bir deniz. O denizi geçmişler hep birlikte ama kaç yılda bilinmiyor ve neyle. Çölde bir berberin gölgeliğine ulaşmışlar sonra. Orada tıraş olmak için bekleyen iki adam varmış. Biri zindan karısı tesbih çekermiş, onun yanındaki kısa boylu, çelimsiz ve dalgınmış. Hatta yok gibi bir şeymiş ikinci adam. Belki de gerçekten yokmuş da orada tesbih çekenin yanında insana benzeyen tuhaf bir boşluk varmış. Nuri berberin bakışları altında o boşluğa oturmuş işte sessizce beklemeye başlamış. Bu arada doldurduğu boşluğun artık kim biçmişse tam da bedenine uyduğunu düşünüyormuş. Sonra uzun boylu bir adam daha gelmiş gölgeliğe. Berber elindeki makasın ucunu bir an için havaya dikip boşluğun karnını deşercesine kaldırarak "Hoş geldin beyim" demiş ona. Hatta 5-10 dakika geçince de "Hala roman yazıyor musun?" diye sormuş. "Yazıyorum" demiş öteki. Bir daha da konuşmamış. Öylece oturup aynanın üstündeki güvercin resmine bakmış. Gel gör ki o adam resme baktıkça Nuri'nin saçı, sakalı uzamaya başlamış. Bu yüzden midir nedir? Berber onu zindan karısı tesbih çeken adamdan önce çağırmış tıraşa. Nuri aynaların içine kurulup oturmuş hemen. Berber günlerce makas şıklatmış saçlarında. Çırakla birlikte çevresinde dönmüş durmuş. Davul gümbürtüleri uzaklarda yankılanırmış bu sırada. Kuma şışırtıları ayaklarının dibine yığılırmış. Sıcakmış üstelik. Güneş daha yakındaymış sanki. Ve kuşsuzmuş gökyüzü. Yani mavisi eksikmiş kuşlar kadar. Hani yaşayan birkaç kişi başını kaldırıp arada bir gökyüzüne bakmasa mavi diye bir şey kalmayacak. Her yer zifiri karanlığa batacakmış. Zaman kim bilir ne zamanmış. Artık berber yorulmuş. Çünkü Nuri'nin saçları kesildikçe uzarmış. Aslında o da yorulmuş şıkırtıları dinleye dinleye. Ve bakmış olacağı yok. Koltuktan ansızın kalkıp aynadan çıkmış. Denizdeymiş gene. O sarı denizde. Deniz çölün düşüymüş belki. Ya da çöl denizin, bilmiyor. Yürüyormuş tabii. Çünkü uzaktaki ışıklar, yani o ayna yüklü kuşlar hala çağırıyormuş onu göz kırpa kırpa. Sular çenesine doğru yükseliyormuş bir yandan da, dalgalanıyormuş. Bu sırada deniz evlerinin pencerelerinden insanlar bakıyormuş. Susa susa, ağızları yüzlerinden silinmiş ve yalnızca göz biçimine dönüşmüş kapkara ve uzak insanlar. Nuri ise kanlı dalgaların arasında üstelik yüzme bilmiyor. Denizin yutma tutkusuyla boğuşuyor sürekli, yani kendi bedeninin ağırlığıyla. Derken akşammış, sulu bir akşam ve ay ışığı incecik bir gümüş yağmuru çisil çisil. Denizdeki kan artık kokusuyla tanımlıyor kendini, su derinliği ve serinliğiyle. Her şey sudaki görüntüsüyle yaşıyor bir bakıma. Ağaçlar suda, dağlar, çalılıklar suda ve gökyüzü yıldızlarıyla. Nuri de suda, yorgun, sürükleniyor öylece. Sonra sakız kıvamında ve uzun bir uyku çöküyor üstüne. Nice masal varsa onlardaki uyku toplamı kadar derin ve ölüme yakın bir uyku. Ne zaman uyandığını anımsamıyor Nuri. Gözlerini açtığında kendini mermer kaplı kocaman bir binanın içinde bulmuş. Tavanda ışıklar yanıyormuş renk renk. Gene de mumlar varmış duvar diplerinde. Kandiller varmış. Ama birer süsmüş onlar. Saçtıkları ışıkla değil, yalnızca görüntüleriyle işe yarıyorlarmış. Bir dönemin anısına yakılmışlar sanki. Ya da geçmişten kopulmadığını geleceğe göstermek için. Nuri ise orada da sürekli oynuyormuş. Parmaklarında ziller. Ondan başka kimse yok binada. Gene de kuma şişırtıları dolaşıyor çevrede. Görünmeyen yaratıkların soluluk alıp verişleri duyuluyor. Nuri onların kendini izlediklerini biliyor. Çünkü arada bir o kalçalarını kıvırıp zillerini şıklattıkça alkışlıyorlar. O sırada durup dinlenmeden nasıl oynayabildiğini düşünüyormuş Nuri. Oyun bilmezmiş ki o. Kendi düğününde bile gözlerini zurnacının baygın gözlerine yalvarırcasına dikip ellerini şöyle bir şıklatmış o kadar. Belki de demiş bunları düşününce beni izleyen bu görünmez yaratıklar hiç oyun bilmiyor da benim her hareketimi bir oyun sanıyorlar. Derken anlamış, evet anlamış. Aslında oyun oynuyorum diye harman savuruyormuş o. Ekim biçiyormuş tırpanla, eşeğe biniyormuş, odun kesiyormuş ya da toprağa oturup güneşe bakıyormuş. Köyü anımsamış o sırada. Demek demiş, yaşadıklarımın hepsi bir oyundu. Demek insan ne yapsa bir oyunun içinde. Demek ben köyde de oyun oynamışım. Çocuklarımı döverek hem de, karımı severek, hasta koyunları keserek, meyveleri devşirerek, doğanımı yaşatıp ölenimi gömerek, toprağa sürerek sonra, kuşlara bakarak, köylüleri tıraş ederek ya da merhaba diyerek muhtara oy vererek, kahvede oturarak. Gün gelmiş, mermer kaplı kocaman binadaki ışıklar sönmüş tek tek. Geride pır pır titreyen mumlarla ölü kandillerden ve Nuri'nin zil şıkırtılarından başka bir şey kalmamış. Düşünmüş işte o an. Dursam demiş, şık diye son vuruşunu yapsam zillerin ne olur ki? Görünmeyen seyircilerim görünmeye mi başlar gözüme? Her şeyin ötesini mi görürüm birden ne olur? Ölür müyüm? Düşünce insanın içine düşünce yolun yarısı tamam. Yani varılır bir yere. Önceki noktada değilsindir artık ve dönemezsin. Dönsen de eksik. Zilleri kesilmiş tırnak gibi fırlatıp atmış parmaklarından. Pencerelere koşmuş hemen. Dışarıdaki kıvırıcı güneşi görmüş. Sonra evleri. Sokaklar insan ve hayvan iskeletleriyle doluymuş. Evlerin kapılarında, pencerelerinde örümcek ağları. Çatılarsa silme kuş kemiği. Rüzgar estikçe savruluyor kimi zaman, havada kemik tozları uçuşuyor. Sokaklar ıpıssız. Soluk alıp veren bir tek canlı yok. Ve kokular, birbirine karışan, akıl almaz kokular, sıcağın etkisiyle duman duman tütüyor. Dışarı çıkmış Nuri. Erimiş naylon yığınlarının ve tesbih sellerinin arasında yürüye yürüye sokaklarda dolaşmış bir süre. Keçi ayakları takılmış ayağına. Tavşan kuyrukları, fesler ve kedi iskeletleri. Orada o insanın insan için ilaç diye arandığı yerde, o kokuşmuş çöplük deryasında, o insana ürpertilerden ürperti veren ölü karmaşada ne kadar yürüdüğünü bilmiyor Nuri. Hiç bilememiş de zaten. Ama hep yürümüş. Ufukta aynı yüklü kuşları görüyormuş çünkü. Onlara ulaştığında kendini bulacağına ve kurtulacağına inanıyormuş. Kuşlarsa aynalarında binbir görüntüyle kanat çırpa çırpa uzaklara doğru uçuyorlarmış. Kuşaklı işte. Oysa varmaya çalıştıkları bütün uzaklar o anda aynalarındaymış. Daha sonra Nuri uçsuz bucaksız bir bozkırda görmüş kendini. Derken bir ormana girmiş. Kendi kendini çoğaltan yemyeşil bir deve. Çamların içi birbirine dolanan yılan ıslıklarıyla doluymuş. Karanlıklar tuhaf seslerle ve gözün erişemediği her yer kıpırtılarla. Nuri hangi yöne gideceğini, bu yeşil kabustan nasıl kurtulacağını bilemiyormuş. O sırada bir adam görmüş. Karanlığın çamları yuttuğu yerde. Adam yorgun mu yorgun. Bir çuvala sırtını dayamış. Burnunun ucunda yaşlı bir hırıltı bulutu. Öylece oturuyor. Toprağa bakıyor sürekli. Ve baktıkça yüzü yüzünden kopup toprağa doğru akıyor sanki. Yerden bir kırış havada ikinci bir yüz oluşuyor. Çayın soğudu muhtar, dedi Nuri. Ürperdi muhtar. Başını hızla çevirip sağında oturan Nuri'ye baktı. Nuri yüzünü elleriyle kapamış kıkır kıkır gülüyordu. Muhtar onun neden güldüğünü anlayamamıştı. Biraz acı, biraz öfkeli, gözlerini kırpmadan dimdik bakıyordu. Sonra bakmaktan vazgeçip önüne döndü ve bir kez daha ürperdi. Çay bardağı yoktu. Aradan uzunca bir süre geçmesine karşın jilet almaya giden çırak hala dönmemişti. Koltuktaki adam sabırsızlanmaya başlamıştı artık. İkide bir sabunlu yüzünü çevirip caddeye bakıyordu. Oysa orada homurtuyla gelip geçen rengarenk otomobil sürüsünden başka görebileceği bir şey yoktu. Nedense kaldırımları dolduran insanlar gitgide azalmış, sonra da hep birlikte gözden kaybolmuşlardı. Eskiden usturaya jilet takılmazdı, dedi. Masatta bilenirdi. Berber yanıt vermedi. Yanımdaki sandalyede dükkana yeni gelmiş bir müşteri gibi oturuyor, ara sıra gözlerini kaydırıp aynaya bakıyordu. İnanılmayacak kadar sakindi. Jilet almaya giden çırağı bile unutmuştu sanki. Sorsam kesinlikle anımsamayacaktı. Ya da, dedi koltuktaki adam, tezgahın bir köşesine çivilenmiş kalınca bir kayış olur, ustura onda bilenirdi ıhlaya ıhlaya. Berber gene sustu. Öyle derin sustu ki adam bir daha ağzını açamadı. Caddeye birkaç kez baktı belki, birkaç kez oflayıp pufladı. Sonra bir ağırlık çöktü üstüne, başını koltuğun arkasına yasladı ve zindan karası tesbihini yavaş yavaş çekmeye başladı. Ne var ki pek uzun sürmedi bu. Şıkırtılar giderek seyreldi, aksadı ve sustu. Berberle göz göze gelmiştik. Bir an ikimizin içinden de aynı şeylerin geçtiğini düşündüm. Uyudu mu, dedim fısıltıyla. Sanırım uyudu, dedi berber. Artık burada değil. 13. Dede Musa tahta bacağını yorgun bir kağnı gibi uzatmış, önünde bir kucak sakalla alacakaranlıkta oturuyordu. Muhtar onun sesini işitene dek eşiğin arkasında mısır koçanlarının yanında bekledi. Sonra buğday çuvallarına tutuna tutuna karanlığa doğru yürüdü. Dede yüzüyle onu izliyordu. Olup bitenleri duydun mu, dedi muhtar. Duydum, dedi dede yutkunarak. Güvercin kaybolmuş. Muhtar ellerini dizlerinin üstüne koymuş, dedenin kararmış göz çukurlarına bakıyordu. Akıl danışmaya geldim ben, dedi eriyen sesiyle. 90'lık bir körden mi? Evet. Demek bu kadar çaresizsin. Muhtar ellerini açtı. Çaresizim, dedi. Hem de çok çaresizim. Dede homurdandı. Ama ne dediği pek anlaşılmadı. Muhtarın çaresizliği sakalına bulaşmış gibi ikide bir sıvazlıyordu. Sence güvercine ne oldu? Bilemiyorum, dedi muhtar. Ya da başını alıp gitti ya da kaçırıldı. Mustafa ile Ramazan'ı çevre köylere saldım gerçi. Sorup soruşturuyorlar. Dede gülümsedi. Muhtarı yıkan bir gülümseyişti bu. Ne anlama geldiği belirsizdi. Sen aynen Fatma'yı bilir misin? Adını bilirim, diye yanıtladı muhtar. Çocukluğumda duymuştum. Dede durgunlaştı birden. Yüzü yavaş yavaş karardı. Aynen Fatma aynalı bir kuştur, dedi. Giderek uzaklaşan sesiyle. Ola ki güvercin onun aynasındadır. Daha şaşırmıştı. Gözlerini dedenin yüzüne dikmiş, onun punayıp punamadığını düşünüyor ama bir türlü karar veremiyordu. Aynalı Fatma, aynalı bir kuştur, diye tekrarladı dede. Ben de bilmem onu, hiç görmemişimdir. Gene de gözleri iki tas pekmez gibi hep aklımdadır. Zaten geride bir gözlerini bırakmıştır. Bir de bağ evini. Şimdilerde yıkılmış mıdır bilmem. Yukarıda kayalıkların dibindeydi. Kimse girmezdi oraya, giremezdi. Lanetli mi sanılırdı yoksa kutsal mı bilemiyorum. Belki bu nedenlerin ikisi de vardı. Çünkü söylendiğine göre aynalı Fatma hem orospu hem de evliyaymış. Kurtuluş yıllarında asker kaçakları taburlar halinde geçermiş bacaklarının arasından. Birliğinden firar eden, birliğine dönen ya da çetelere katılmak için soğuk gecelerde dağlara doğru giden her asker ellerini onun memelerinde ısıtırmış. Anasıymış onların, karısı, bacısı, sırdaşıymış. Kaçanla birlikte firarı verilirmiş çünkü. Yakalananla götürülür, ölenle ölürmüş. Hele altın dişli asker Hamdi'yi o bağ evine bir kapatışı varmış ki dillere destan. Asker Hamdi dedikleri tek başına bir bölük asker. Ayağını çarık dikmek için bir öküzün derisi ya yeter ya yetmez. Onun gittiği düğünlerde aşçılar perişan. Hamdi önüne yığılan pilav dağına çift elle saldırıyor çünkü hoşafları tasla içiyor. Karnı sokaklarda yuvarlanan kocaman bir davul. Ne var ki Fatma'nın dişiliği Hamdi'nin iriliğinden daha fazla yayılıyor köylere. Hamdi bir konuşuluyorsa Fatma bin konuşuluyor. Bu yüzden bir kıskançlık doğuyor aralarında. Biraz da bilir bilmezlerce alttan alta kışkırtılıyor. Artık birbirlerini kolluyorlar ayrı ayrı yerlerde. Gün gelecek diyorlar, el mi yaman bey mi anlaşılacak. Sonunda beklenen gün geliyor. Belki bir tenhada, belki de bir kalabalıkta karşılaşıyorlar. Aynalı Fatma kısrakça bakıyor, bakmaz gibi. Asker Hamdi de bıyık burup gülüyor. Ama gülüşü ipek bir hançer. Derken kim kimi götürdüyse artık o bağ evine kapanıyorlar. Köye uzun ve meraklı bir bekleyiş çöküyor. İçeride olup bitenler bir sır. Sevişiyorlar mı, dövüşüyorlar mı bilinmiyor. Çığlıklar işitiliyor arada bir, yalvarışlar sızıyor duvarlardan, kahkahalar taşıyor. Gene de kimse bağ evinin kapısına dokunamıyor. Çünkü Hamdi denen herif belanın püsküllüsü, adamın kolunu kadının budayı verir. Ondan sonra bir köşeye büzülüp ölümü mü beklersin yoksa kapı kapı dolaşıp ekmek mi dilenirsin bilinmez. Derken bir gün Fatma'yı bağların arasında görmüşler kan ter içinde. Düşe kalka kayalıklara doğru yürüyormuş. Adımları gevşekmiş, kalçaları dağınık. Gidiş o gidiş. Bir daha da gören olmamış Fatma'yı. Kimine göre muhacir köylerinden birine yerleşip eli tesbihli, dizi seccadeli bir tövbekar olmuş. Kimine göre ise kurtuluş yıllarında askerlere yaptığı hizmetten dolayı meleklerce götürülmüş. Belki de Tanrı katında yeşil bir sedirde oturuyormuş. Olur mu olur. Onca asker yaşama sevincini onun kasıklarında buldu ne de olsa. Bacaklarının arasından geçenler cephede daha istekli savaştılar geride kalan vatanın güzelliğini ve sıcaklığını düşünerek. Asker Hamdi'yi de çobanlar bulmuş bağ evinde. Kaputunun üstünde yatıyormuş. Postalları hala ayağında. Yüzü şehvetin ışıltısına boğulmuşken donuvermiş. Sırtlayıp getirmişler köye. 9 karısıyla bir bölük çocuğunun önüne kas katı uzatmışlar. O sırada 2 asker gelmiş nereden geldiyse. Hamdi istemişler köylüden, saklamayın demişler. Oysa Hamdi avlunun ortasında upuzun yatıyor, ölü. Ölü ama gene de kaçak işte, aranıyor. Zamanın muhtarı bir at arabası hazırlamış askerlere. Hamdi'yi yüklemişler. Aynalı Fatma'nın kısraklığına benzeyen 2 at çekmiş arabayı. Aradan birkaç ay ya geçmiş ya geçmemiş muhtara asker Hamdi'nin cephede vuruşurken şehit düştüğünü bildiren bir yazı gelmiş. Herkes şaşırmış tabii. Kafalarda bir Hamdi bulanıklığı başlamış. Şimdi o bulanıklık bende sürüyor. Cephede şehit düşen Hamdi Hamdi ise Fatma'nın dişiliğini sünger gibi emip bitiren Hamdi kimdi diyorum. Yoksa o Hamdi cephedeki Hamdi'nin Fatma'nın aynasına vuran görüntüsü müydü? Fatma nereye gitti peki? Nerede yaşlandı? Nerede öldü? Gel gör ki bu soruların hiçbirine yanıt bulamıyorum muhtar. Yıllardır bulamıyorum. İstersen sana başka bir soru sorayım. 9 karısından bir avlu dolusu çocuğu varmış Hamdi'nin. Sence kim onlar? Muhtar yavaşça kalkıp Dede Musa'ya yanıt vermeden yürüdü. Avluya çıktığında titriyordu. Lanet olsun diye omurdandı. Lanet olsun.